Ayrım 12. 146. sayfa. Konuşmaya başlamasını bekledim. Ama gözlerini kitabın kabından ayırmıyordu. Katlanmış kar beyazı kumaş peçeler çift sıra halinde dizilmişti. Havayı ferahlatan bir oda kokusu sıkılmıştı. Dün gece uyumadılar diyerek lafa girdim sonunda. Dinlenmek nedir bilmez dedi sessizce gülümseyerek. Kaşlarının arasında bir çizgi belirdi. Teğmen de uyumadı. Ah zavallı Vincenzo. Hiçbir kıymeti yok. O aslında hiçbir şey ve hiç kimse. Bunu fark ettin mi? Çok iyi peygamber gibi, evet. Ama kim onun yerinde olmak ister ki? Arkadaş gibi görünmüyorlar. Boğazdan gelen kuru bir kahkaha attı. Sonra sertçe ekledi. Onlarla kimse dost olamaz. Onları terasta konuşurken duydum. Hiçbir şey anlamadım. Bir nevi anlaşmaya benziyordu. Fausto hiçbir konuda hiç kimseyle anlaşmaya varamaz. Onu tanımış olsan gerek. Eşi olmayan bir yaratık, bir dahi. Buna ikna oldun mu? Ya seversin ya da nefret edersin. Aynı zamanda korkunç dedim. Memnun olmuştu, güldü. Kesinlikle öyle. Tanrının bir cezası olan şeytan korkunçtur. Peki ya diğerleri? Onlar kim? Neredeler? Nereye varıyorlar? Ne istiyorlar? Onları etrafta görmüyor musun? Peki ya dünyanın halini? Tam bir başarısızlık. Bir elini serbest bıraktı ve işaret parmağıyla yumruk yaptığı diğer elinin parmaklarını çekiştirmeye başladı. Tırnağı düz ve pembeydi. Kocaman bir başarısızlıktan başka bir şey değil diyerek tekrarladı. Onu belli şeyler söyler ve yaparken gördüm. Küstah olduğu doğru. Ama sonra karşısındaki kişi teslim oluyor ve değerlendiriyor. Hatta belki de eğleniyor ve dahası ona hak veriyor. Ben gerçekten de onun dostuyum ve o bunu biliyor. Kafasıyla karşı çıktı. O melankolik ve gizemli gülüşü ikiye katlandı. Ne sen ne de başka biri. Sana daha biraz önce söyledim. Onun arkadaşı olamaz. Olamaz. Öyle değil diyerek itiraz ettim. Demek istediğim şu. Sen onun arkadaşısındır. Bundan şüphem yok. Her kelimesini dikkatle tartarak konuşuyordu. Ama gördüğün gibi senin de söyleyeceklerin var. Tartışıyorsun ve akıl yürütüyorsun, değil mi? Fakat onunla ilgili konularda akıl yürütemezsin. O söz konusu olduğunda iki kere iki hiçbir zaman dört etmez. Belki beş, belki üç ama asla dört değil. Onu seçeceksin ve hepsi bu kadar. Sen kadınsın ve kadın değilim. Keşke olabilsem. Ya da tam tersi. Ne bileyim. Kadın ya da değil. Ne anlamı var? Herkes bunu söylüyor. Annem bile. Zavallı yaratık ve gizlice benimle alay ediyorlar. Ama bunu sadece gizlice yapabiliyorlar. Aptal olan aşk değil. Onların baygınlık hali. Ben sadece karar verdim. Seçtim. Tıpkı sokaktaki insanların peşine takılan bir köpek gibiler. Peşinden yürüyüp duruyorlar. O kadar ve bekliyorlar. Bekliyorlar ve açıklama yapmaya ihtiyaçları olmuyor. Konu derinleştikçe daha da arttırma cesareti bulduğu bakışlarına dayanamıyordum. Kendimi silahsız ve aptal hissediyordum. Aşk değil diyerek devam etti. Sadakat, iman, inanç ve beklemek. Başka bir sürü şey daha. İstediğin gibi adlandır. Eğer olaya böyle bakarsan konuşmanın bir faydası yok. Ya, neden seninle konuşmak zorundaymışım? Kocaman gözlerini daha da açarak asi bir tavırla sesini yükseltti. Sen buraya geldin ve ben konuşmak için burada seni mi bekliyordum? Sen bana en fazla yolculuğun nasıl geçtiğini, çok öksürüp öksürmediğini, kimle ve neden kavga ettiğini anlatabilirsin. Hepsi bu. Güzel, gitmek zorundayım. Daha şampanya alacağım. Zayıfça masaya eğildi. Lütfen. Sadece bir dakika daha. Bir dakika. Bana sinirlenme. Biraz yolculuğunuzdan bahset. Çok yorucuydu. Hiç durmadık. Çılgıncaydı. Bana her yerdeymişiz ama bir yandan da hiçbir yerdeymişiz gibi geldi. Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Kafam hala yerinde değil. Hafif bir gülümsemeyle onayladı. Evet. Evet, aynen öyle. Şeytani. Hayvanat bahçeleri, müzikli ayinler, taksiler. Etrafta dönen hareketleri tahmin edemezsin. O hareket etmez, cezalandırır. Bu seferki karşı gelişinde kendinden çok emindi. Bar, içki. Hayatımda bu kadar çok içki içen birini görmedim. İçtiği zaman kendini tanrı zanneder. İkna yeteneğin var mı? Bir seferinde şöyle demişti. Güzel olan bayrakları yükseğe asın. İşte bunun gibi şeyler. Biliyorum. Çürük bir sarhoşun tipik örneği. Sarhoşken harikadır. Belki de onu çocukluk anılarınla hatırladığın içindir ama birden sözümü kesti. Hatırlıyorum ve biliyorum. Her şeyi biliyorum. Bu dünya kurtçuklardan oluşuyor. Okulda Yunan mitolojisi okuyorum. Ama şu an etrafımda neler var? Kurtçuklar. Hiçbir şey söylemeyen, bilmeyen ve anlamayan kurtçuklar. Artık alnını da kitaba dayamıştı. Saçlarının arasından çok az da olsa bembeyaz kafa derisini görebiliyordum. Ensesinde rengi daha da açık birkaç kıvırcık saç teli vardı. Ben de çok olumlu değilim, dedim. Bugün yaşadığım hayat hepimizin bildiği gibi karışık ve felaket. Biz gençler için. Ben başka dünyalara inanıyorum. Eğer böyle bir şey varsa bu başka dünyaların bizimkiyle iletişim kuracağını söylüyor. Ah, elbette. Ya sen ne düşünüyorsun? Sen başka bir dünyadan olsaydın böyle bir iletişim kurmayı ister miydin? Söyle. Ancak deli olsaydım diyerek güldüm. Hepimizin öleceğine inanıyor musun? Hepsi diğerlerine katılmayacak mı? Bu hayat mı? Böyle devam edemez. Buna hayat denilebilirse tabii. Hiç kimse onu anlamıyor. Oysa o biliyor. Hepimizin aptal, kaba, yeteneksiz ve içi çürük olduğumuzu biliyor. O her şeyi anladı. Bir şey söylememe izin verir misin? Elbette söyle. Gerekli kelimeleri toparlayabilmek ve uygun bir ses tonuyla konuşmak için kısa bir süre durakaldım. Her şeyi ona bağlıyorsun. Kendi fikrini yaratmışsın ve ondan hiç uzaklaşmıyorsun. Güzel. Ama bunun sana faydası ne? Tamam, o özel. Hatta çok özel. Bunu kimse reddetmiyor. Peki ya gerisi? Sadece kör diye mi? Milyonlarca görmeyen insan var. Biraz önce zaten söyledik. Vincenzo da kör. Ama bir hiç. Havadan ibaret. Kendi kaderini bile anlamaktan aciz. Bundan dolayı onu hak etmiyor. Rengim kızararak aniden lafa girdim. Ama ne kaderinden bahsediyorsun? Kör olmak mı? Öyle doğmadı ki. Bir Yunan trajedisi değil bu. Şanssızlık. O durumunu kendi karakterine ve tarzına uygun bir şekilde yaşıyor. Başka bir açıdan bakacak olursak, suç senin dik başlılığında. Yüzünde yorgun bir gülümseme belirdi. Faydasız. Sen araştırmak ve açıklamak istiyorsun. Hiçbir zaman anlamayacaksın. Siz hepiniz köşe başında bir melek görseniz ne yaparsınız bilmiyorsunuz. Ben söyleyeyim sana. Tüylerini yolarsınız. Emin olmak, kontrol etmek için. Böylesiniz çünkü. Tekrar güldü. Ama bu seferki bir hıçkırık gibiydi. Bir oyun oynamayı dene. Gözlerini bağla. Ve bir öğleden sonrayı böyle gözlerini bağlı halde odanda ya da halka açık bir bahçede geçir. Hareket et. Etrafındaki şeyleri keşfet. Ara dedi. Sen böyle mi yapıyordun? Ben mi? Benimle ne ilgisi var? Diyerek sertçe ters dedi. Tamam, anladım. Yeter. Evet, yeter. Kendimi konuşmaya zorladım. Üstüne alınma. Ben seni yargılamıyorum. Ve seninle asla alay etmem. Aksine ama belki sen de anlamıyorsun. Belki biz anlamayacak kadar genciz. İtiraz ederek başını sallamaya devam etti. Onun farklı olduğunu ben de biliyorum, dedim. Farklı demek yeterli değil. Bu kolaya kaçmak olur. Kafasını kaldırdı. Gözleri hedefe kilitlenmiş keskin bir bıçak gibiydi. Bu sabahki kelebek olayına ne diyorsun? Hatırlıyorsun herhalde. Ah, güzel hareketti. Kesin. Bir şeyler anlamana yardımcı olabilmek için böyle söylüyorum. Sadece o böyle kesin hareketler yapabilecek yetiye sahiptir. Bu hareketleri yaratır ve yapar. Yakalayanı kim yakalayabilir? Beni şaşırtan şey herkesin onun istediğini yapmasına izin veriyor olması. Onu her konuda özgür bırakıyoruz. Hepimiz. Hiç karşı gelen yok. Gözleri kapalı karşılık verdi. Bunu biliyor. Dünya bir harabe ve o bu harabenin içinde. Yıkıntılarla dolu. Her şeye saygı duymasına rağmen. Çünkü aynı zamanda kibar bir insan. Aziz gibi davranmaya başladığında kimse onunla yarışamaz. Sen orada, ben burada hiçbir sonuca varamadan böyle saatlerce konuşabiliriz. Bir baş hareketiyle onayladı. Yüzü asıktı. Boynundaki bir damar derisinin altından ritmik hareketlerle atıyordu. Peki, ya kadınlar? Bana yalan söylemek zorunda değilsin. Anlat. Yolculuk boyunca başka kadınları aradı mı? Roma'da mesela. Hayır. Rahat bir nefes aldı. Ama yine de keyfi yerine gelmedi. Sonra öfkeyle hor görerek konuştu. Aptal yaratıklar şu kadınlar. Koşup üstüne atlayacak milyonlarcası var. Kafaların içinde bir şey var mı? Allah bilir. Ben gerçek bir kadın olsaydım onun için bir şey bulmayı başarırdım. Hem de inanılmaz şeyler. Senden 20 yaş büyük. 21, dedi gülerek. Ne söylüyorum böyle? 10 bin hatta 1 milyon olsa fark etmez. Bu bile çok güzel. Benim için sorun yok. Bir zamanlar demek istiyorsun değil mi? Bir zamanlar, dedi coşkuyla. Bana şeffaf bir zarfın içinde saklanmış fotoğrafı göstermek için kitabın sayfalarını hızlıca karıştırdı. Yüzü mutlulukla kızardı. Bak, boyu Fausto'nun belinden biraz daha yukarıya geliyordu. Dizlerine kadar beyaz çorapları vardı. Fausto'nun sağ eli kızın zayıf omuzundaydı. Bambu bastonunu kendi tarzında saklamıştı. Küçük kız ise bütün dişleri ortada gülüyordu. Fausto yüzünün ortasında karanlık delikler gibi duran gözlükleriyle göz kamaştırıcı şekilde bembeyazdı. Tüm bunlar kravatı ve eldivenli sol eliyle fotoğraftaki diğer bütün detayları geride bırakıyordu. Bir bank ve grimsi renkte bir çalı. Tatlı bir ifadeyle açıklamaya başladı. Yıllar önceydi. Bizi ayıplayıp suçlayan kişi babam oldu. Ama bunu Fausto'ya söylersen başın belaya girer. Hiçbir şey bilmiyor. Asla bilmemeli. Bu sıcak gölgede ve burnumu tırmalayan oda parfümünün asitli kokusu altında kendimi yenilmiş ve kaybolmuş hissettim. Kelimeler derin bir öfkeyle ağzımdan kaçtı. Onu hiç gözlüksüz gördün mü? Yüzüne yapışan gülümseme birden meydan okuma gibiydim. Ah, elbette. Belki gördüm, belki de görmedim. Ama soru şeklin hiç hoş değil. Niyetin neydi? Beni korkutmak mı? Bunu asla başaramazsın. Sessiz kaldım. Kendimi reddedilmiş ve kadersiz hissediyordum. Bu dik başlılığı kafamdaki her türlü mantık çıkarımını yok ediyor ve beni boşlukta bırakıyordu. Ayağa kalktık. Bana kapıya kadar eşlik etti. Sokaktaki gürültü ve bağırışmalar eşikte etrafımızı sardı. 100 metre ileride sağdaki ilk sokak lüks bir şarapçı var. Restoranın adını verebilirsin. Telefon edip bilgi verdim. Şaşırdın mı? Neden? Öngörü yeteneğim var. Söz konusu o olduğunda her şeyi tahmin edebilirim. İddiaya girerim ki en az 8 şişe istemiştir. 10. Gördün mü? Tehlikeli bir centilmen. Gün ışığında teni bembeyazdı. Kaşların arasındaki belli belirsiz çizgi bir gamze gibi duruyordu. Onunla tekrar konuşmaya vaktimiz olacak mı acaba? Ben yarın akşam dönüyorum. Yani en azından öyle sanıyorum. O ne yapacak bilemiyorum. Her zamanki gibi bana bir şey söylemek istemedi. Hep öyledir. Biliyorum. Bunu ben de anladım. Ellerini tekrar koltuk altında birleştirdi. Yola ve gelen seslere sert gözlerle bakıyordu. Bir an için bana hiç de genç değilmiş gibi geldi. Sana Torino ile ilgili hiçbir şey sormadım. Ne kadar da aptalım. Söyledikleri kadar güzel bir şehir mi? Üniversiteyi orada okumak istiyorum. Bir sene boyunca annemi işi bırakmaya ikna etmem gerekecek. Bunu şimdiden biliyorum. Ama sonunda benim kafam çok özeldir. Farklı çalışır. Eğer bir şey için azimle çalışırsam sonucuna ulaşırım. Her zaman. Çok başarılısın. Bana öyle deme. Kısaca itiraz et. Havaya kalkan eli hemen yere indi. Herkesten başarılı bir kız olduğum iltifatını almaktan nefret ediyorum. Benim başka meziyetlerim de var. İşte o kadar ve sakın Torino ile ilgili ağzından bir şey kaçırma. Yemin et. Yemin ederim. Neden bugün dolaşmaya çıkmadı? İstemedi. Kısa süre için de olsa eğer dolaşmazsa sinirlenir. Akşam yemeğine hala vakit var. Geri döndüğünde neden o da gezintiye çıkmayı teklif etmiyorsun? Bu saatte fikri değişmiş olabilir. Eğer ben sorarsam eminim ki cevabı hayır olacak. İddiasına girerim. Evet. Evet diyerek güldü. Boynunu arkaya atmış, üst bedeni sallanıyordu. Onun şu hayırları, müthiş, her şeye karşıdır o. Ama yine de ona teklif ederim. Tamam mı? Dişleriyle üst dudağını kemirerek onayladı. Sana bir şey soracağım. Sen 4 senedir ona mektup falan yazmadın o zaman. Ona telefon mu ediyordun? Hemen cam gibi bir gülümsemenin ardına saklandı. Sonra zoraki bir ses tonuyla cevapladı. Hayır, hiçbir şey yapmadım. Artık yeter. Zaten yeterince çok konuştum. Ama o evde yürüyüşe çıkması lazım. Yemek yemesi lazım. Bundan başka da bir şey yok. Her şeyi olduğu gibi bırakalım. Tamam. Belki de seninle konuşmuştur, öyle mi? Hadi söyle bana. Sanki bir an için nefesi kesilecekmiş gibi konuştu. Hayır, gerçekten de. Tek bir kelime bile yok. Elbette. Artık gitmelisin. Güzel bir gezinti yap. Napoli'de dolaş. Hala daha soylu bir şehir burası ve mutlu ol. Turist her şeye boyun eğer diyerek gülümsemeye çalıştım. Tereddütünü yenerek sordum. Sadece son bir şey. Sana güvenmek zorundayım, mecburen. Dinle beni. Bu gece sürekli onun dibinde olmamaya çalış, lütfen. Kızardığımı hissettim. Bunu benden isteyen oydu. Dün yerinden kıpırdamama izin vermedi. Sana yemin ederim ki ben kafasıyla onayladı. Onun da yanakları kızarmıştı. Biliyorum. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Nasıl biri olduğunu anladım. Kötü biri değilsin. Ama bu akşam fırsatını bulduğun anda uzaklaş. Tek bir kelime etmeden parmak uçlarını basarak ortadan kaybol. Arada senin de gidermen gereken ihtiyaçların vardır mutlaka. Hem sonra ev büyük. Ya da Ines'in peşine takılabilirsin. Çok sempatiktir. Dedikoducu gibi görünür ama görgülü ve moderndir. Ve sana farklı gözle bakıyor. Bunu fark ettin değil mi? Yoksa hiç ilgini çekmiyor mu? Sadece bir dakika için. Bütün bir akşam bana sadece bir dakika yeter. Anlaştık mı? Bunu yapmayı becerebileceğini söyle. Söz veriyorum. Ama Ines'e gerek yok. Yani sadece bunun için onu ayağıma dolaştırmaya gerek yok. Kendim hallederim. Uzaklara bakarak gülümsedi. Sonra sanki soğukmuş gibi kollarını kovuşturup sıktı. Kendini onun arkadaşı gibi hissediyorsun. O zaman sakın bu gece bir dakikalığına bile olsa kim bilir nelerden bahsederek onu sinirlendirmek istediğimi düşünme. Böyle bir şey yok. Tamam. Hem sonra beni ilgilendirmez. Ben bu olayın dışındayım. Onun için hepimiz dışarıdayız. Kimi biraz daha fazla, kimi biraz daha az. Ben diğerleri gibiyim belki de. Onlardan biraz daha fazla dışarıda. Kim bilir. Ama onu rahatsız edecek konulardan konuşmayacağım. Kendine dert etme. Tamam, anlaştık. Benim alakam yok zaten. Bir süre daha birbirimize bakarak öylece kaldık. Aramızdaki mahcubiyet artıyordu. Birden kahkaha atarak sordu. Affedersin, sana ismini bile sormadım. Adın ne? İsmimi söyledim ama artık sesim üzgün çıkıyordu. Ani bir hareketle elimi tuttu. Bir an için sıkarak hızlıca bıraktı. Ve artık içeride una bulanmış kadınların protesto ve kızgınlıklarıyla yüzleşmem gerek. Mutfaktaki kadınları tanımazsın. Camı iterek içeri girdi. Kapı ardından ses çıkarmadan yavaşça kapandı. Arkama döndüğümde sokaktaki girdapla yüzleştim.